Neden filmimi çekemiyorum podcast'inin bugünkü konu yakın bir arkadaşım. Çok uzun zaman beraber de işler yaptık. Onu bugün burada ağırlamaktan çok mutluyum. Ercan Kesal. Hoş geldin Ercan.
Hoş bulduk Sena.
Aslında bağımız hiç kopmadı. Zaman zaman çalıştık. Sonra daha uzak düştüğümüz zamanlar oldu ama herkes kendi tarafında acayip işler yaptı. Sen de öyle. Zaten sen star oldun. Değil mi? Öyle diyelim. Vallahi sokaklarda falan yürümen o kadar kolay olmuyor gördüğüm kadarıyla.
Ben istemedim böyle bir şey. Başıma geldi.
Ama sende bir star ışığı var. Ben ilk günden beri biliyorum. Evet, var var. Kendini bir şekilde gösteriyorsun. Peki şimdi aslında ben hayatını gayet iyi biliyorum. Anılar, pek çok şeyle birlikte ama Avanos doğumlusun. Sonra Ege Tıp Fakültesinden mezun olmuşsun ve bizim aslında seni ilk tanıma titri doktor Ercan Bey olarak. Ama psikiyatriye, psikolojiye çok hayatımda gördüğüm en meraklı insansın. Aslında doktorluk seçimin de biraz maceralı. Aslında oradan bir başlayalım mı istersen? Nasıl oldu doktorluğu seçmen?
Taşrada büyümüş olmanın getirdiği bir şey diye düşünürüm hep. Aileler çocuklarına biraz da böyle yatırım gibi bakarlar. Gelecek projesi gibi bakarlar. Hı hı. Çünkü fakir zaruret içerisinde. Yokluk, tabii, yoksulluk çok. Oğlan ya da kız, o kızlar değil de daha çok oğlan buradan okur ve üniversiteye giderse sanki böyle bir aile de oraya eklemlenecek. Oradan yırtacak gibi düşünülür. Orta Anadolu çocuğuyum ben, Avanosluyum dediğin gibi. Bizim oralarda çok fazla erken edinilen meslekler seçilir. Hı hı. Öğretmenlik, astsubaylık, polislik falan. Yani liseyi bitirir ya da ortaokulu bitirir çocuk. Bir anda bir bakarsınız giyinmiş kuşanmış devlet memuru olmuş. Çabucak maaşa geçmiş erkenden. O maaşa da oradaki aileler tabii ki buna ihtiyaç duydukları için böyle düşünürler. Babamın ben 4. erkek çocuğuyum. Diğer 3 abim de belki de hayallerini gerçekleştiremediği için bana çok çalıştı.
O misyon rahmetli geldi sana.
Evet. Ben de onu utandırmadım. Ama biraz galiba 3 tane kapıyı zorlayarak tıp fakültesine geldik. Birisi harbiye, bir asker olalım, subay olalım, pilot olalım muhabbeti vardı.
Bunu bilmiyordum.
Evet. Ama kuleliği olsun, hava harp okul sınavları olsun, beceremediğim işler oldu Allah'tan. İkincisi biliyorsun harbiyeden sonra mülkiye vardır.
Evet.
Kaymakam olsun, vali olsun. Yani daha ne olacak? Hiç olmazsa hesap uzmanı olsun.
Tabii.
Falan. Bu yüzden 76-77 yıllarında Ankara Siyasal Bilgileri'de, mülkiye'de öğrenciydim.
Senin politika ile ilişkin de oradan
tabii,
belki.
Yani tabii, belki de ilk politik bilincimi, oradaki okuma alışkanlıklarım falan bana Ankara verdi. Öyle düşünüyorum. Ya da siyasaldaki hocalarım verdi. Ama uzun sürmedi. Çünkü 80 öncesi yıllar. Benim yaş kuşağım iyi bilir. Sıkıntılı, kaotik yıllar. İzmir önümüze çıktı. Ya tıbbiye olsun. Hani madem harbiye olmadı, mülkiye'de de beklediğimizi bulamadık. Ben tekrar sınavlara girdim. Tıbbiye olmadı ama Ege Diş Hekimliği oldu. Sanki tıp fakültesine yakın bir yere doğru konuşlardı.
Oradan oraya doğru ilaha dişe de gittin.
Tabii,
tamam.
Dişte de okudum. Sonra yeniden sınavlara girip tıp fakültesini nihayet bitirebildik. 84 yılında hekim olarak çıktım.
Yazılarından filan da biliyorum. Hep edebiyatla çok ilişkin var. İşte okuyorsun, inceliyorsun. Aslında duyguların çok kuvvetli. Burada konuğum olan herkese aile onayı ve işte aslında bu bölüme geçişin çok kolay olmadığını. Çünkü haklı olarak aileler çocuklarına önünü görmedikleri bir alanı nasıl olsun? Şu anda bile öyle. Yani öyle düşün ki o yıllarda nasıl. Ama sonra tıpta da işte hastane kuruyorsun, onları yönetiyorsun ama bu tarafta hep kendi besliyorsun. Antropoloji, psikoloji. Ben de hep öğrencilere onu söylüyorum. Yani felsefe, antropoloji, psikoloji, edebiyat, bunları olmadan sinema olmaz diyorum. Sanıyorum hepsini birleştirip belli bir zamana getirmek çok değerli değil mi?
Ben okuma yazması olmayan bir kadının öğrencisiyim, annemin. Annem hikaye anlatmayı,
İşte
hikaye
orada
kurmayı bana bilmedendir. Yani bunu çok bilinçli yapmış olabileceğini düşünmüyorum. Kendiliğinden oluşan, insiyaki bir şey gibi. Annemi taklit ettim ben. Hı. Annem sürekli hikaye anlatan, hikaye kuran, komik, etkileyici, çok güçlü bir figürdü. Okulda falan olmamasına rağmen nasıl edindi bu kadar çok şeyi? O da Allah bilir.
O hayatın bir, evet, başka bir...
O da herhalde ninesinden, ebesinden, dedesinden
aslında, evet,
öğrenmiştir.
Hikaye anlatımı dediğim şey zaten bir masal, evet, anlatımı ama benim sana tanıdığım yıllar, yani 2000'lerin başına gittiğimizde seni böyle Kanda tanımıştım. O zaman hiç tanıdım. Yani doktor dediler vesaire ve sen inanılmaz diyeceğiz. Ben seni prodüktör zannettim orada. Bunu herkese sanıyorum Uzak filmiyle gelmiştiniz Nazan. Sen ilk oynadığınız film. Ben seni prodüktör zannettim. Sonra değilmişsin. Sonra arkadaş olduk. Tabii ki işte Poyraz'ın doğumu, birçok şey bir arada, hani o dönem yapılan filmler, işte iklimler, onun galasına gitmek vesaire yaşadık. Ama ben senin işte yazdığını, çizdiğini biliyordum. Birden bunları film yapma isteğini o zaman çok hissetmedim aslında. Var mıydı öyle bir niyet?
Yok. Bir hikaye kurmaya çalıştığım aşikar. Çünkü çok adam yerine konulmayan bir ortamda büyümeye çalıştım. Yani kalabalık, kimsenin kimseye çok böyle dönüp bakacak hali yok. Orada bir var olma savaşı da var. Çocuk olarak var
Tabii.
olma, birey olarak var olma. Edebiyat bana onu bağışladı. Yani okuduklarımdan kendime yeniden bir başka hikaye kurabileceğimi fark edince ben oradan yürüdüm.
Evet, düşündüklerini yani, dönüştürebiliyorsun.
Ve birilerine bir şey anlattığınız zaman hikaye anlatana kafalar dönüyor çünkü. Yani belki de bu konuşmanın sonuna doğru geleceğimiz yer bir içerik üretmek evet. meselesi ise aslında içerik üreterek hayatta kalmayı Kaldım. Başardım. Evet. Adam yerine konuldum, dinlenildim. Dinlenilince bu okuyan adam yazıyor bir süre sonra zaten.
Zaten o çok değerli bir şey dışa vurmak ama aslında bir cesaret var. Yani şimdi ben hep şunu konuşuyorum. Yaratma cesareti. O cesareti nasıl aldığını biraz önce söyledin ama şimdi bir daha ileride nasıl beslendiğini de tabii soracağım. Ama yaratma cesareti, bir de bunu ortaya koyma cesaretin var. Yani yazıların işte dergilerde yayınlandığı zaman bir takım şeyler olduğunda artık ortaya çıkıyorsun. Benim hep söylediğim bir şey var. Kendine saklama, çıkar, paylaş, sonra devam et, gelir diyorum. Tabii. Ne diyorsun bu konuda? Yaratma cesaretini nasıl hissediyorsun ve ortaya koyma kararın nasıl geliyor? Yani bu yazı oldu, şimdi yolluyorum noktası sende nasıl geliyor?
Biraz da fıtratla ilgili. Mesela dört kardeşiz ya, niye birbirimize hiç benzemiyoruz? Annem de babamın da bana dair tespiti hep şu olurdu, hatırlıyorum. Çok iddiacı bu oğlan. İddiacı, yani öne çıkmaya çalışan. Ben buradayım, bana bakın, beni de adam yerine koyun. Bak ben böyle bir şeyim falan demeyi çok cesaretle yapan birisiydim. İlk orta lise yıllarımda bu cesareti edebiyatla sanki kazandım ve sonra bir şeyi fark ettim. Yani bütün bunların arkasında ciddi anlamda bir emek isteyen bir şey var. Yani şu yaratma cesareti dediğin, sanki böyle böyle parmağını şıklatınca ortaya çıkıverecekmiş gibi gözüken hadi dediğin şeyin arkasında onu dolduracak bir şey lazım.
Tabii.
Ya bir güçlü müktesebat dediği eskilerin, bir birikim, bir bagaj, bir şey lazım. Ben onu fark edip onun bedelini ödeyerek geldim bugüne. Bazen yani konuşurken diyorum ki ya çocuklar, ben 65 yaşındayım bak.
Maşallah.
Dün gece sabaha kadar ben o kitabı bitirdim. İşte bir önceki günde bütün 50 tane maile cevap yazdım. Sonra da oturdum. Biraz Duolingo çalıştım falan. Yani
tabii.
Biraz kafayı boşaltayım da bir buradaki dile de biraz döneyim bakayım diye. Bu yaşam iştahı esasında sadece iştahla açıklanacak bir şey de değil.
Ben de biraz öyleyim de biraz, o için seni çok anlayabiliyorum.
Biraz fıtratla, biraz da bir yere gidip orada geldim artık demek yerine orada durmayı becermekle de ilgili bir şey. Yani öyle bir zirvedir, kariyerdir demek istemiyorum.
Çok doğru bir şey.
Ama bir şey var, kendinden memnuniyetin hep olsun istiyorsan kardeşim bunun bedelini ödeyeceksin ve bunun bedeli de emek ve çalışmaktan Aynen. başka bir şey değil.
Aynen. Çok değerli psikiyatrist rahmetli Engin Geçtan'la uzun bir çalışmam olmuştu ve onun çok güzel bir lafı vardı. Senin bu söylediklerin bana onu çağrıştırdı. Bir şey yapmakla kendinden olmaya başlaması başka bir şey. Oluyor zaten. O yapacağım diye tutturmanın alemi yok. O olacağı zamanı biliyor. O geliyor. Çünkü senin onu artık dışarı çıkarma, işte yaratma cesaret dediğin şey. Hay çok cesurum, bir fikir geldi, yarın yapayım diye bir fikir olmuyor yani. Zaten o bugünden yarına olabilen bir şey değil. Ama
bir parantez açarak detaylı açıklamış da olabiliriz. Şimdi 2002'den bahsettin, 2003 uzak.
2003'ten bahsettin.
Sonra iklimler var arada, 2006. Tamam. Belki orada da yine prodüktör numaralarına yatmışımdır, gitmiş gelmişimdir.
Yatsın yanımda, ya. Kırmızı Alda yanımda yürüdüm, beraber yürüdük sen.
Ya bu her şeyi açıklamak zorunda değilsin kardeşim. Ama hala sinemaya dühül etmiş değildim.
Değildin, hayır.
Peki Üç Maymun'la ilgili sen Nuri Bilge Ceylan'ı en iyi tanıyansın belki de bu coğrafyada. Nuri Bilge ben de bir şey olmadığını fark etse benimle senaryo çalışmasına tabii, girer miydi? Yani bir tesadüfü, bir
Kesinlikle.
Buluşmayı hak etmek ve içini doldurmak Tabii, lazım siz, anlamında söylüyorum.
Çok doğru, çünkü siz zaten o zaman yani farklı disiplinlerle, yani hayat deneyimleriyle gelen ve o kendini de beslemiş insanların daha yaratıcı ve üretken olacağını düşündüğüm için buna hiç şaşırmadım ve de hatta çok önemli bir şey olacak. Çünkü körleşme dediğimiz bir an var ya, yani mesela ben sinema okudum ama ben okuldan çok dışarıda yaşadım. Yani diplomaya son artık törene gittim diyebilirim, öyle söyleyeyim sana. Ama ben her şeyi kendi yaptığım bilgiyle vesaireyle araştırma, her gün benim de senin gibi en az 40-50 sayfa uluslararası şey okuyorum işte. Çünkü sinema çok yeni bir sanat ve o bilgimizi hep taze tutmamız gerekiyor. Peki tiyatroya ilgin var mıydı? Çünkü bir de oyunculuk şeyi çıktı. Ve yani şurada bakıyorum senin oyunculuklar ve de iyi oyuncusun. Yani bu nasıl oldu? Tiyatroya ilgin var mıydı? Nasıl çıktı sende bu? Biraz da bunu konuşmak istiyorum. Bir de hani mesela gördüm çok böyle saygılı bir insansındır. Yani her konuda böyle çok katlisindir. O doktorların koymak istediği sınırları koyarsın ama bir sete gidip çırak çırak çırak oyun çıkarıyorsun. Ve bu gerçekten bunu işte Üç Maymun'da kendi deneyimimde de gördüm. İşte Bir Zamanlar Anadolu'da da gördüm. Hatta o sahnenin çekildiği geceyi an be an hatırlıyorum. Yani otelden çıkışıp oraya gidişimizi bile hatırlıyorum. Bu oyunculuk meselesi nasıl? Hepsinde apayrı bir karakter ve müthiş bir şeyin var. Auran var.
O da mı acaba hikaye anlatmakla ilgili bir tarz, evet, diye? Belki de başlangıcı öyle. Bir de tiyatroyla başlamamış olmam da bir şans. Ben kamera önüyle başladım. Kamera önüyle başladım ve yine Üç Maymundur orada. Bakma bu işlerin startı.
Evet evet, tabii ki biliyorum.
Oradaki başlangıç sebebi senarist kimlikle olmak orada. Valla orada da herhalde kime bu konuda şey yapacağız, teşekkür edeceğiz. Nazan ve Nur Bilge'ye teşekkür edeceğiz. Tabii. Çünkü oyuncu eşi olmak. Belki de o en yakınındaki adamdaki bir şeyi fark
o
etti.
O gördü, evet.
Bir de bence yine de Nur Bilge bu auditionlar sırasında falan karar verdi bence. Benim patron rolünü oynayabileceğime ve aslında rol yapmamam gerektiğini, neysem onu gösterebileceğimi en fazla, hayattaki gibi falan. O minimal oyunculuğu öylesi bir yerden, Üç Maymun gibi deneyimli bir yönetmenin setinden başlamış olmam da bana çok şey kattı.
Çok.
Çünkü ben bir anda bir sürü şeyden vazgeçerek kamera önüne geçtim. Yalan yanlış şeylerle de yürüyebilirdim bence.
Bence o hem senaryo yazmak, hem o filmin içinde olmak, hem evet bir ustayla bu yolculuğa devam etmek. Ama zaten bakıyorum yani oynadığın işlere, işte Yozgat Blues, Ben O Değilim, Hükümet, evet, Kadın, Bulantı, Yol Kenarı, Eksi Bir, Paranın Kokusu, Kelebekler, Çukur, Beni Çok Sev, Nasipse Adayız, kendi filmin zaten. Aldatmak, izliyordum orada yarattığın karakter, hatta Avanosluydu oradaki karakterde. Son Hasat, yani bunların hepsi de seçimlerin, hakikaten orada bir karakter olduğun, evet, karakteri baştan sona hikayesi olan bir karakter olduğun, hiçbir altı boş bir karakter yok burada yani.
Evet, o karakterlerin de herhalde yine edebiyat çok işime yaradı burada.
Bence
modern
de
edebiyattaki karşılıklarına falan baktım. Hekim gözlemlerim çok işe yaradı.
Tabii.
Zeynep. Taşlı'da rastladığım karakterler hatıramda yeniden canlandı. Oyunculuk öğrenilen bir şey gibi olmadığı için benim hayatımda. Yani benim bir şeyim olmadığı için, bir eğitimim, oyunculuk eğitimi
belki
olmadığı
bir
için.
Bir avantaj olabilir
çok
mi
avantaja
bu bence?
Çok.
Ben öyle olduğunu düşünüyorum şimdi, evet, burada. Hani kimse alınmasın ama gerçekten öyle
okulda
düşünüyorum.
Okulda olsam, tiyatrodan başlasam falan, bu kadar kamera önünde kendime özel bir şey çıkartamazdım bence.
Ve de ilginç bir şekilde şu da yok sende. Şöyle bir baktığım zaman her filmde karakter Ercan olarak, yani Ercan Kesal kimliğin, ama hepsi birbirinden farklı. Yani aynı şeyi görmüyorum. Hani evet, bazısında A filminde de B gibi oynar, hani A'daki gibi B'de oynar ya, hani öyle, hı-hı, bir şey de görmüyorum. Bence bu da çok önemli çünkü o karakterin çeşitliliği, o hikaye anlatımının çeşitliliği. Peki sana şunu soracağım. Herhalde senin hekim olman, çok insan görmen, ben hekim kelimesi kullanmak daha çok seviyorum açık söylemem gerekirse. Çünkü o başka bir şey ya. Çok iletişime açıksın ve adaptasyon. Yani gidiyorsun işte köylerde çalışıyorsun, kasabalarda çalışıyorsun. İnsanlara yardım ediyorsun, işte doğuma giriyorsun vesaire. Yani o çok meşakkatli bir iş ama bu arada da seni iletişimini güçlendiriyor. Yani dönüp oradan bir film setine girdiğin zaman hızlı adapte olduğunu görüyorum. Hiçbir çekinme yok. Bir şey. Bu iletişimin faydasını gördün değil mi?
Tanıyorum çünkü ben.
Tanıyorsun.
Zengin mizaçlar önümde bir çeşit aslında
sarrafısın.
Resmi geçit yapıyor. Bir de bizde şu vardır ya, hani hastalık yoktur tıpta. Hasta vardır. Her hasta
tabii
ayrı bir dünyadır ve ayrı
işte
bir öykü silsilesi. Yani ya bu da işte bizim bildiğimiz ya tonsilit, kriptik anjin deyip geçemezsin. Herkesin boğazı, tabii, herkesin anlatış biçimi, herkesin o enfeksiyonu yaşayış süreci birbirinden farklı olduğunca her hastayı tekrar yeniden böyle zihnine nakşediyorsun. Mesela ben kendimle ilgili bir şeyden bahsederken, ya bana dün akşam yediğim şeyi sormayın. Büyük bir ihtimalle unutmuşumdur ama bana 1989 yılının Şubat ayının 12'sinde hafta sonu gece yarısı kaldırdıkları hastanın üzerindeki hırkayı hatırlarım. Yani bendeki izi o kadar güçlü. Ama gündelik hayatın hayhuyu çok fazla yapışmıyor üzerime.
Tabii.
Ama o insan hikayeleri
o detaylar...
çok fazla kalın çizgilerle yer alıyor ve bunlar benim şeyde çok işime yarıyor doğrusu.
Peki şunu sana soracağım. Yani tabii ki ilişki kurma biçimin çok çok önemli. Şimdi sen ilk geldiğim yere geliyorum, hani sinema düşünmüyordun, işte hikayeler yazıyordun, anlatıyordun, sonra senaryo, sonra bir kamera önünde buldun kendini, sonra işte farklı teklifler almaya başladın, hem senarist olarak hem oyuncu olarak, sonra da kendi filmini yapma kararı aldın aşağı yukarı, hatırlıyorum, ama çok sakin sakin giderek yaptığını biliyorum. Hatta sanıyorum pandemi dönemiydi, gelip izlemiştim Sabancı Müzesi'nin içerisindeki o gösterimde de. Şunu sormak istiyorum, bir tane Fındıktan Sonra diye bir belgeselin var. Kameranın arkasına geçmek için miydi o, yoksa gidip onu böyle bir göreyim, bir baştan sona yapayım diye miydi? Çünkü aslında geçebilirsin, setlerin içinde yaşıyordun artık.
Birincisi biraz emrivakiydi o.
Ha öyle mi?
Şöyle, Bilsay Kuruç hocam siyasaldan bana bir öğrencisinin master tezini gönderdi. Master tezidir Fındıktan Sonra.
Ha ne güzel, evet.
Aslında senaryosu değilse de metni hazır bir şeydi. Çünkü Melek Mutioğlu master tezinin sahibi. Şimdi doktorasını falan da bildiğim kadarıyla bitirdi. Öğretim görevlisidir. Ona gösterince Bilsay Hoca demiş ki bunu Ercan film yapsın. Daha önce tanıştığımız, yazıştığımız da bir hocamdı. Ben okunca çok etkilendim. Çünkü kendi köyündeki fındık hasatının, ekiminin ve fındık üretiminin akıbetini yazmış. Bir eski bir Akçakoca'ya bağlı bir Gürcü köyünde doğmuş, büyümüş. Çocukluğundaki bütün bu prekapitalist ilişkilerin nasıl evrildiğini ve zenginleşeceğiz derken nasıl köyünün yoksullaştığını
yazmış.
Şahane bir kapitalizm eleştirisiydi. Üretim eleştirisiydi. Ben Melek'le hemen iletişime geçtim. Tam da hasat zamanına, 15 Ağustos'tu. Köye gittik. Çok hızlı organize oldum ve ortaya o film çıktı. Biraz da dediğin doğru ama yani bir set nedir, insan
evet,
nedir?
Evet tabii, biraz yaşamak, kamera, ve ısınmak.
Isınmak.
Ama ben hep aslında öğrencilerime de söylüyorum, yeni gelen kuşağa da söylüyorum. Mesela bak, bunu görebilmek de bir şey. Onun için sana bu soruyu sordum. Yani onu görüyorsun, bundan sonra olmayacak, işte bir kapitalizm eleştirisi var. Ya şunu gideyim de yapayım diye veriyorsun. Yani kararını veriyorsun ve uygulamaya geçiyorsun. Ben hep diyorum ki yani parayla yaratıcılık arasındaki ilişki aslında çok düşük. Yani çat diye gidip yapabilirsin, hele bugünkü teknolojiler içerisinde. Tabii ki yani endüstriye entegre bir işi yapmak çok zaman ve emek isteyen bir şey. Birazdan oraya da geleceğiz ama sonuçta bir kameranın arkasında olmak. Çünkü önde olmak, karar verici olmak. Çünkü ister istemez tamam senaryoda karar vericisin ama oyunculukta sonuçta son kararı yönetmen veriyor. Onun bir dediğine kendini bırakmak durumundasın.
Tabii.
Ve sonra Nasipse Adayız var 2020'de. Ben işte bunu izledim, filmi izledim ve filmi gerçekten de çok beğendim. Her yerde söyledim, her bakımdan. Bütün böyle işlenmiş ve metni de çok kuvvetli olduğu için sen görüntülerde de çok güzel bir görüntü yönetmeniyle çalışmıştın falan. Müthiş bir hikaye, bir şey oldu ve sanıyorum o bir novelladan çıktı değil mi?
Evet, senin? 2015 yılında yayınlanmış bir kitabım. Nasipse Adayız. Tabii otoetnografik özellikleri var. Çünkü ben 2002'de, 2003, 2004'te Beyoğlu'na belediye başkan adayı olmaya çalıştım. Oradaki Kemal Güner gibi bir hastane sahibi. İşte küçük burjuva kökenli, Anadolu'dan gelmiş. Yer yurt edinmeye çalışan, güç sahibi olmaya çalışan entelektüel. İşte hayırsever bir hekim kimliğinin içini belediye başkanlığıyla doldurmaya çalıştım. Esasında halisane duygularla çıktığım bu tuhaf yolculukta kendimle karşılaştım. Ben ne adammışım? Yani nasıl birisiymişim meğer ben?
Ben de onu düşündüm biliyor musun filmi izlerken? Biraz bildiğim için hikayeleri, yani senden de bildiğim için.
İnsan, evet. insan kendisine dışarıdan ne kadar zor bakıyormuş Zeyno.
Tabii.
Sen şimdi söyledin ya, seni Uzak galasında gördüğümde prodüktör zannettim. Evet ben onu yapıyorum ama prodüktörmüşüm gibi yapmak için yapmıyorum aslında. Öyle,
kalbin ne oradasın.
Ha, öyle gözüküyorum. Şimdi belediye başkanlığı meselesinde de girince bu yolculuğa, bu dedim bu bambaşka bir meseleymiş ama kendime çok şaşırdım ve kendime çok kırıldım ben. Başkasından beklersin ama insan kendinden kendinden beklemez böyle bir şeyi. Çünkü hani 40'lı yaşlardasın. Ya hastanen var, işte kitaplar falan da yazıyorsun. Bir artık şeysin yani, biraz neye ihtiyacın var senin? Nedir derdin? Orada erk denilen o tuhaf toksik şeye işte çarptım ben.
Buradan şuraya gelmek istiyorum. Benim burada bütün konuklarıma sorduğum bir şey var. Bu anne babalarımız üstümüze yüklenen misyonlar filan. Onaylanma meselemiz çok kuvvetli. Seni arkadaş olarak, dost olarak da tanıdığım için. Ama hepimizin bir de bir iş üretiyoruz. Bir onaylanma ihtiyacımız var. İster istemez. İnsanız yani. Burada belki de sen orada biraz daha da olur. Yani of, faydalı olacağım. Evet, birilerine daha iyi şeyler yapacağım. O yani, çünkü ister istemez hepimizin aslında taşın altına elini koyması gerekiyor. Sen hızlı bir şekilde taşın altına elini koyanlardansın. Birçok konuda risk alabiliyorsun yani.
Evet. Ama amaç olmaktan çıkıp araca dönüşüyor o, evet, bir süre sonra. Evet. Asıl amacın erk sahibi olmak olduğuna yakalanıyorsun. Kendine yakalanıyorsun.
Tabii. Benim öyle bir şeyim var aslında. Onun kölesi oluyorsun. Evet. Onun kölesi oluyorsun. Evet. Yani bazen ödüller lanetin olabiliyor. Tabii. Yani ona hizmet etmeye başlıyorsun. Neler neler oluyor yani.
O yüzden ben politik bir hicivdir bu film falan dendiği zaman hayır diyorum. Bu bir Ercan Kesal ağıtıdır. Kesinlikle. Ben kendime ağladım orada. Bu yüzden tabii ki arkada ciddi bir şey eleştirisi var. Politik dünyanın eleştirisi kuşkusuz var. Çünkü onun içine düşen bir adamın hikayesi sonuçta. Bildiğim sulardı ama novellayı hatırlarsın, uzun bir şeydir o. Uzun bir, evet, bir küçük romandır ama bir gecede geçer Nasip Sadayız. Bu arada tabii buraya da bir şey düşelim, şerh düşelim. Benim senaryolar galiba tek gecelik senaryolarla devam edip gidiyor. Bir zamanlar Anadolu'da anons.
Evet.
Nasip Sadayız.
Aslında o sen mikrondaki detaylarla galiba koca bir dünya yaratıyorsun.
Orayı çok seviyorum. Bir yine İsviçre'de yaşayan bir yönetmen, Türk asıllı kızımız var. Onunla yazdığımız bir senaryoda. O da kısa bir süre içerisinde geçen. Hoşuma gidiyor. Bunu bir zamanlar Anadolu'da sırasında sağ olsun Nuri Bilge bana Bay Lazarescu'nun ölümü.
Evet, Christie Pugh'un
filmini, CD'sini verdi, dedi bunu seyret. Hmm. Bizim aslında filmin bir gecelik olma hikayesini tetikleyen şeylerden biridir o. Hmm. Pugh'ya da buradan teşekkür borçluyuz bu anlamda. Çünkü bize çok başka bir ilham kapısı açtı.
Peki kolektif senaryo yazmak nasıl bir şey?
İyi bir şey. Bir yönetmenin olması daha da iyi bir şey.
Kesinlikle.
Çünkü o zaten kafasında çekmeye başlıyor. Hı-hı. Ve yakın zamanda da Kaan Müjdeci ile, onu da burada söyleyiverelim. Hı-hı. Kaan Müjdeci ile de böyle bir çalışma yaptım. Onu da fark ettim. Hı-hı. Kendimle olan şeyimde de fark ettiğim, yönetmenin senaryo çalışması o senariste bir armağandır. Daha verimli çalışmanın koşullarından biridir.
Ben genel olarak yani hem kendi gözlemlerim hem deneyimlerimde sonuçta son sinemaya geliyor ve yönetmenin ellerine gideceği için o iş. Yani yazan ve yönetenin bir arada bir konsensus içinde olmasının çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani aslında senaryo bir ara format. Oradan artık yönetmene teslim edeceğim ve o çıkacak. Ama onu yazanlardan biri aynı zamanda yönetmenin kendisi de olursa o kolektifin içinde çok hakikaten güzel bir sonuç herhalde, değil mi?
Evet. Öyle düşünüyorum. Bazı yönetmenlerin de kendi senaristleri de olmaya başlıyor bir süre sonra.
Hani ama o da gene bir konsensus. Yani kendi benim yurt dışında çok var öyle. Yani evet, epeyce mesela atıyorum işte Ken Loach'tan tut da işte son Lantimos mesela.
Birbirlerinin dilini mi artık iyice kavramış, anlamış oluyorlar?
Birbirlerini anlıyorlar, evet, evet. Ve de galiba öyle bir kendi aralarında işbirliği olmuş oluyor. Birbirlerinin dünyalarına hizmet edebiliyor. Öyle çalışan müzisyen yönetmenler de var biliyorsun. Mesela Eleni Karandiro'yla Angelopoulos. Hatırlarsın Angelopoulos'la bizim evde bir gecemiz olmuştu hep birlikte.
Rahmetli. Teo'yla.
Evet.
Bu 60'lı yıllarda bak sen söyleyince Ömer Lütfi Akad'ın kitabından hatırladım. Hmm. 60'lı yıllarda 65'te falan. Metin Erksan'ın, Ömer Lütfi Akad'ın, Halit Refik'in kuşağı senaryo yazarken senarist gruplarıyla çok fazla iç içe olmuşlar. Şimdi hatırlıyorum. Mesela Ömer Lütfi Akad, Yaşar Kemal ve işte Halit Refik'in falan ortak olduğu bir takım şeyler, evet, var. Evet. Senaryo çalışmaları, evet, var. Edebiyatçıları işin içine katmışlar dönemin modern Türk edebiyatının öykücü ve romancılarını. Kendileri de olmuş. Ortak çalışma çok fazla.
Evet.
Bu da onları çok verimli kılmıştır diye düşünüyorum.
Kolektif bilinç bence önemli bir şey ve bence daha yoğun yapılıyordu. Şimdi yeni kuşakla o bireyselleşmeyle birlikte o kolektif bilinç ne kadar, ben çok fazla sayıda yeni kuşak kişiyle çalıştığım için biliyorum. Onlarla işte workshoplar yapıyorum, eğitimler yapıyorum.
Otur sinema acaba bunu birazcık buna halel getirdi mi? Ben yazarım, ben çekerim.
Orada tabii senaryo yazmaktan ne anladığımız da çok önemli. Çünkü şimdi seni bulmuşken bu soruyu sormadan olmam. Bunu dinleyen izleyiciler ve dinleyiciler için. Şimdi yeni dönem bir şey var. Senaryo yazmayı betimlemeyle karıştırıyorlar. Yani bir araba geçmektedir. Araba geçerken mavi bir eşarp sallanmaktadır. Oradan da kıpkırmızı bir güneş batmaktadır gibi şeylerin senaryo olduğu konusunda çok fazla o şey geliyor önüme. Ben de diyorum ki bir betimleme yapmayın. Senin gözünde gördüğün mavi gök, işte kırmızı güneş batışı başkasının gözünde başka olur. Sen fikri, felsefeyi, karakteri, dönüşümü yaz diyorum. Sen bu konuda ne diyorsun?
Baştan sona katılıyorum. Sonsuz. Bir de tabii bu arkadaşların seti görmesi lazım. Sen tabii. Oraya yazdıkların tabii. Büyük bir ihtimalle %80'i sette çalışmayacak.
Tabii. Yine, diyaloglar çalışmayacak tabii. Bir sürü şeyler
yani
tabii.
Yine böyle bir hoş bir anekdot. Muhtar avluya geliş araçların bir zamanlar Anadolu'da arka arkaya ışıklar gecenin karanlığında süzülerek gelirler. Köpekler havlar, tavuklar uçuşur.
Tabii.
Çocuklar kaçar falan. Neyse köpek havlamadı, tavuk kaçışmadı, çocuk tabii. Konuşmadı, kimse ağlamadı. Tabii. Arabalarda zaten yalan yanlış girdiler avluya. Sonradan oluyor ama onu oraya o şekilde yazmak belki en fazla kendi aranızda konuşurken sizi heyecanlandırır
işte
o kadar.
Ve ama bu aslında benim gözlemlediğim bir şey olduğu kadar uluslararası alandaki işte ortak yapımcılar, fonlar vesaire açısından çok büyük bir handikap oluyor. Çünkü betimleme hani fikir nerede, bu karakter ne yaptı, nereden dönüştü, olay nasıl oldu, olay onu nasıl, bunları görmeden... Dolayısıyla bunun da şöyle olduğunu düşünüyorum. Senaryo kitapları okuyup nasıl yazılır? O bir mesele değil yani aslında. Yani mesele ben hep şunu öneriyorum. Bilmiyorum katılacak mısın? Öykü yazın, hikaye dinleyin, film izleyin, edebiyatla ilişkinizi tutun. Çünkü o seni zenginleştirecek vesaire. Ama oradaki görsel bir referansı buraya geçirmenin bir senaryo yazması olduğunu düşünmüyorum.
Kesinlikle şöyle. Bir de bir baştan bir önermeyle, bir logline'a, bir cümleyle yola çıkmanın ne kadar önemli ve kıymetli olduğunu tabii. Bilmeleri lazım tabii. Bence. Ben Avanosluyum tabii, onu hep söylüyoruz. Biz çömlekçiyiz, çanakçıyız. Her şey biter, kulp takılır. Kulp takılıncaya kadar aslında çömlek işlevsizdir. Bir türlü kullanamazsınız onu. Ben yaptığım her işle, yazdığım her hikayede, konuştuğum her meselede kulpunu ararım onun. Bunun bir tutacak bir yeri olması lazım.
İşte, çok güzel anlattın.
Bu kulpsuz çıkıyor arkadaşlar yola. Sonra başlıyorlar o çömleğin sağını solunu güzelleştirmeye çalışıyorlar ama tutacak yeri yok. Tutacak bir şey olduktan sonra merak etme. O yürür. Evet. O hep cebinizde olması gereken bir şeydir o kulp.
Tabii ben süper bir şey söyledin. Bence çok da faydalı bir şey söyledin. İşte o kulpun, o kulpta bir fikir, bir yola çıkış, bir motto, bir önerme, senin söylediğin gibi bir şey olması gerekiyor. Peki hayal kırıklıklarını konuşmak istiyorum biraz da. Yani nerede kırılıyorsun? Mesela en seni kıran şeyler neler oluyor? Çünkü yaptığın şeyler, yani çok kolay bir iş yapmıyoruz. Hepimiz bir şey yapıyoruz, birilerinin önüne koyuyoruz. Ya böyle yani kimi ciddiye alıyorsun, kimi almıyorsun? Herkesi alıyor musun mesela?
Yok. Yani o kadar bir lüksümüz yok artık
evet,
bence
yok.
Zeyno.
Evet, yani, bence de gerçek birkaç kişiyle evet, yeter. Evet. Yani, kendi bahçemiz tamam diyorum ben.
Ama öyle bu kadar. Bunu da böyle ille genişleteyim de onun da herkesi de memnun edeyim falan. Zaten sonsuz bir mutsuzluğu da size önünüze koyuyor. Olacak iş değil. Hayal kırıklıkları azaldı bende hayal kırıklıkları. Tabii, bir yaşlanmanın yaşlı. Böyle bir güzelliği var.
Biraz önce bunu söylüyordum. Yaşamanın en güzel yanı. Oh hiçbir şey yaşamıyor.
Şöyle bazen hiçbir şeyin değişmediğini iklim anlamında bu her türlü iklim
aynen.
Anlamında değişmediğine rastlıyor veya onu fark ediyorum ve o zaman çok kırılıyorum.
Tabii.
Sanki boşa kürek çekiyormuş duygusu insanı çok kötü etkiliyor. Yoksa heyecanlanmaya çok aday insanlar. Sen de öylesin biliyorum. Yani evet. Hemen ona atlarız. Tabii. Başkası kolay yapmaz. Ben seni geçenlerde bir telefonla arayıp işte orada sürecek olan Urla'daki bir etkinlikle ilgili. Tabii ki evet. Kelimesi artık kimse de kolay kolay çıkmıyor.
Yani bazı şeyler var. Oralarda artık sormamız gerekmiyor. Çünkü o bir kenetlenme meselesi, bir arada olma meselesi. Dolayısıyla tabii ki her zaman için hayal deyince güzel bir hayal derken yani şimdi orada yarattığın hayal kurmaya devam ediyorsun da yani Urla'dan diye bir şey yaptın. Çok rahat dünyayı gezip, eğlenip şöhret olmanın tabii ileri yaşta şöhret olmanın tadını çıkarabilirdin.
Nazo benzeri şeyleri söylüyor arada sıra.
Öyle mi diyor? Nazan'a da selam olsun buradan. Onu da inşallah konuk ederiz ama şimdi şöyle Yani o hayali yapmak da gene bir hizmet. Gene belki de oradaki dünyaya bir şey bırakmak, değer bırakmak. Çünkü işte çok da sen de biliyorsun, çok yakın zamanda annemi kaybettim ve değer bırakma fikri çok değerli bir şey. Yani onun bıraktığı değerleri sen de, o belki evlatlarına, senin annenin de bıraktığı gibi bir değer bırakıyor ama sen topluma bir değer, yazdıklarınla, çizdiklerinle, yarattığın o mekanla bir değer bırakma gayretindesin. Bu da çok değerli. Bu motivasyonu nasıl buluyorsun?
Burada bulunmakla ilgili bir başlık var ya, neden bir şey yapamıyoruz ya da neden çekiyoruz ya da çekemiyoruzla ilgili. Esasında yaptığımız şeyin temel çelişkisi, trajedisi şu. Biz çok öznel bir şey yapıyoruz ama çok nesnel bir dünyanın ortası. Çok nesnel bir şey yapma iddiasıyla yapıyoruz.
Evet, kesinlikle.
Çok nesnel bir şeyi çok öznel duygularla ve başka bir çaresi olmayan biçimde bir öznellikle yaptığımız için bu tuhaf gitgellerimiz hep sürecek diye düşünüyorum ben. Çünkü sonuçta bütün yaratıcı sanat dallarının böyle bir şeyi var bence. Dünyayla böyle bir çelişkisi, kesinlikle, dışarıyla böyle bir çelişkisi var. Ben onu Tarkovski'nin şeyiyle, felsefesiyle, Tarkovski'nin den okuduklarımla falan bir parça aşıyorum ya da bana iyi geliyor onun söyledikleri. Sizin sahip olduğunuz yetenek sizin imtiyazınız değildir. Sizin yükünüzdür ve hizmet etmekle mükellefsiniz. Bu bana çok,
çok
iyi.
Doğru.
Bu bana
çok iyi geliyor.
Tamam. Evet, evet. O zaman şey, başına gelenlere ve geleceklere razı oluyorsun.
Aynen
yaptığın
öyle.
İşle ilgili.
Aynen öyle.
Ama esasında eninde sonunda yaptığımız her şey önce bize iyi geldiği için yapmıyor muyuz yani?
Aynen.
Biz sevdiğimiz için.
Tabii.
Geçen gün yine, bugün çok fazla demek ki kulağını çınlattık Nuri Bilge'nin. Benim dedim en sevdiğim filmidir Bir Zamanlar Anadolu'da. Yani çünkü geriye çekilip oturduğunda kendin için yapıyorsun bir sürü şeyi. En sevdiğim kitabım Peri Gazozu'dur falan.
Tabii.
En sevdiğim senaryom budur falan. Bunlar güzel şeyler. Bunda bir şey yok.
Tabii.
Bir beis yok. Çünkü yaptığımız şey, Metin abiye sormuştum rahmetli Erksan'a. Ya abi, insan niye sevmek zamanı? Yani sen altın ayı almışsın Susuz Yaz'la. İşte devam et oradan başka bir şey. Oradan da palmiyeye gidersin ya da başka aslana gidersin
i̇şte
falan.
Hizmet etmiyor. Kendine hizmet etmiyor.
Dönmüş adam surete aşık olmak gibi kendisinin de filmin de lanetlendiği sektörden böyle bayağı elin ayağının çekilmeye çalışıldığı bir filme dönüşmüş. Ya da o filmi çekmekten çekinmemiş. Kendim için çektim oğlum derdi. Sevmek zamanı ben kendim için yaptım derdi.
İşte bu da çok değerli bir şey aslında.
Evet.
Yani,
filmi kült yapan da bu bence.
Aslında birçok şeyi kendimiz için yaparken tabii ki hani önce kendi mutlu olmamız, yani o işten rahat uyumak, güzel oldu, içine sinmesi. Biraz önce onaylanma meselesine geliyor. Yani içinde kuşku varsa sinirlenmeye başlıyorsun dışarıya zaten. İçinde kuşku yoksa genellikle hiçbir şey olmuyor. Aa, o da öyle düşünmüş, canı sağ olsun deyip geçiyorsun
tabii,
yani.
Tabii.
Değil
tabii.
mi? Peki sana şey söyleyeceğim. Sen aynı zamanda bu yönetmenlerle işte kolektif çalışmaya çok açıksın. Tayfun Pirselimoğlu aynı şekilde. Onunla hem oyuncu olarak hem yani iyi arkadaşsınız biliyorum. Benim de ikinci filmim onun ilk filmiydi. Beraber çalıştık. Mesela bu arkadaşlıklardaki birbirini besleme, birbirine fikir alıp verme meselesi, bu biraz da yeni kuşaklara ilham verecek de bir şey.
Var.
Yani paylaşmak, paylaşmanın anlamı gibi şeyler. Ne düşünüyorsun bu konuda?
İşte o biraz önce bir halkadan bahsetmiştik ya, hı-hı, etrafı. Yani onlara danışmadan olmaz.
Dediğin halkadan.
Dediğim halkanın içindekilerden birisidir hakikaten. Tayfun'u mutlaka söylemeliyim. Pirselimoğlu'nu. Evet. Mehmetcan Mertoğlu'nu söylemeliyim.
O da ne kadar güzel ilk film.
Çok
şahanedir.
Evet, Mehmetcan'la beraberdik birkaç gün önce yine. Yine böyle bir sürü
şey. İnşallah yeni film çekecek.
Çekecek. Çok güzel bir senaryosu var. Müthiş bir senaryo. Biraz da çıtayı yukarı çekmiş galiba.
Hadi inşallah.
Oralar daha bence duruyor. Ama şöyle, bazen böyle bir kararlarınız da ne yapacağınızı bilemediğiniz anlar olur ve hakikaten yanlış da verebilirsiniz o kararı ve bu size çok pahalıya da mal olur. O zamanlar birilerine ihtiyacınız var ve o birilerinin sayısı çok fazla olmuyor. Ne yazık ki. Tayfun da, Mehmetcan da, eşim Nazan da, birkaç arkadaşım da bunlardan birisi.
Nazan
sen
zaten
de onlardan birisin.
Sağ ol.
Böylesin.
Ne kadar güzel.
Çünkü şöyle, tam da o sizin körleşme dediğiniz şey. Yani bilemiyorsun. İçine bir şeyler doğmuyor. doğmuş tamam ama böyle aklın gidip geliyor falan. O zaman işte diyorsun ki abi ne yapayım? Şöyle yap diyor ve gene kız doğru çıkıyor.
Acaba karşındakine net onu eylemeden oyalamamasını sağlayacak tamam. Dosta çok ihtiyaç var. O en önemlisi. Benim de öyle bir çemberim var işte hepimizin bir arada oldu. Zaten kaç kişiyiz ki öyle.
Sana çok ayrıksı bir örnek vereyim. Şimdi boşanmaların çok arttığı bir çağdayız biliyorsun.
Evet, bilmez.
Çünkü herkes kendi seçimlerinin bedelini ödüyor. Eski görücü usulü yapılan evliliklerin çoğunda boşanma olmaz. Tamam sosyal ekonomik dünya o zamanlar öyleydi diyebilirsiniz ama ben bazen bu evlilik meselelerinde falan seçim meselelerinde oğlum sen seçme etrafındaki akıllı bu işe yo, müdrik tabii. Birileri senin kararlarınla ilgili sana yol göstersin, tabii. Akıl versin. Bu seçimler daha objektif ve daha kalıcı ve daha hayal kırıklığının az olduğu seçimler oluyor
tabii.
Derim. Tabii. Buna samimiyetle inanıyorum. Kimse beni bu konuda konservatif olmakla muhafazakar suçlamasın. Kendi seçimlerimizle ilgili bu neticede bir öznellik söz konusu. Ama içinde düşmek istediğimiz şey nesnel bir dünya. Nesnel tabii. Bir şey yaşamak isterken çok öznel bir kararla orada yer almaya çalışıyorsunuz. Ve mutlaka bu hayal kırıklığıyla sonuçlanıyor. Ama ben böyle hayal etmemiştim şeyini çok iyi anlıyorum. Bu boşanmalarda, ayrılıklarda,
evet,
şeylerde.
Tabii çok hızlı karar alıp uzun evliliklerde hani hepimiz de boşanmaları yaşamış birisiyiz. Mesela ben şeye bakıyorum artık. Evleniyorum. Evlenmek kadar boşanmak da bunu ne onu o kadar yükselt ne bu kadar alçalt ya da o karşılıklı kurumsal şey. Ama dediğine çok çok katıldığım bir şey var yani o bakış açısı etrafında huysuz senin göremediğin bir şeyi dışarıdan görülüyor olması çok değerli bir şey. Burada şimdi şunu biliyorum ben tabii senin hayatın pek çok şeyini senin Nazan'la nikahında da vardım. Evet, Nazan'ı burada çok takdir ettiğim bir şey var Nazan'la ilgili. Nazan çok sevecen, insanlarla iletişimi kuvvetli bir oyuncu, birçok özelliği olan birisi ama bir taraftan da seni ne kadar mı hani sen motive ettiğini çünkü normalde sanatçı egosu dediğimiz bir şey bir kadın oyuncu üstelik başarılı bir kadın oyuncu yanında çok fazla da hani vay diyecek bir şey istemeyebilir yani hadi bana bir rakip çıksın istemeyebilir evliliklerde olur böyle şeyler az çok ama mesela siz bunu çok güzel çözdünüz. Evet. Maşallah diyeyim tahtaya vurayım. Ve senin yani her zaman en büyük destekçin hep yanında olan evet. Bir insan. Tabii ki sevgili Poyraz'ın annesi bir de Poyraz var. Buradaki o dengeyi kurmak da bence yaşla olgunlukla bu dışarıdan kendine baktığın şeyle çok ilişkili değil mi?
Evet 10 yaş büyüğüm ondan. Ondan 10 sene daha fazla yaşadım. Ne yaparsa yapsın.
İdeal çözüm
ben her seferinde ondan 10 sene daha önde olacağım aşikar. Bir de sektöre tabii o çok aşağıdan tırmalayarak çok zahmetlerle falan gelmiş bir kız. 10 yıla yakın Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda sahnedeydi. Çalıştı sonra Bursa 4 yıl kadar. Hem tiyatroyu çok iyi bilen hem de yine bir şans minimal sinemayı, art house sinemayı işin iyileriyle başladı. Hı hı. O da benimki gibi. Böyle birbirimize iyi şeyler, birbirimizi büyüten şeyler sunduk. Benim hekim kimliğim, yaşlı olmam, başımdan neticede ikinci eşim, ikinci evliliğim. Hani bir de terbiye edilmiş, terbiye olmuş.
İkinci evlilikler daha iyi olur sanki benim de biliyorsun.
Biraz böyle edebime takınarak falan yer aldığım bir ilişki. Ve bir şey söyleyeyim. Ben hekimken onunla tanıştım ve oyuncu değildim. Evlendiğimizde de sonuçta 2005 yılında evlendiğimizde.
Taksim'de bir yerde.
Benim hala şeyim sinemayla bir şeyim yoktu. Benim 2008'dir yani. Hı-hı. Baktığında 3 maymundur.
2007 çekimler.
Çekimler falan diye düşünürsen. Yani çok eleştiriyordum ben onu. Oyuncuları çok eleştiriyordum. Oyunculuğu,
İşin içine girince.
Oyunculuğu eleştiriyordum. Sonra nasıl böyle bir dersimi aldım biliyor musun? O yüzden kız bana kız bana acıyor aslında.
Bu arada yani evet. Bu arada yani bunu burada söylemek zorundayım. Çok fazla sayıda genç insan gördüğüm için atölyelerde. Sen de Nazan da genç sinemacılara hep desteksiniz. Bu da çok değerli bir şey. Biliyorum yani ilk filmini çekenlere nasıl destek olduğunuzu bunu hiç ortaya koyarak yapmıyorsunuz ama gerçekten çok güçlü bir destek oluyorsunuz. Peki insan baba olunca neler öğreniyor? Çünkü çocuklar en önemli öğretmenlerimiz diye düşünüyorum. Sabrı öğreniyorsun tabii en önemlisi. Oradan birazcık ne diyebilirsin? Poyraz babalı. Büyüdü artık kaç?
Büyüdü.
18 yaşında oldu mu
Poyraz? Şükür 18'e girdi 9 Eylül'de.
Maşallah.
En zoruymuş babalık. En zoruymuş. en zorlandığım, en pişmanlıklarımın, üzüntülerimin, hayal kırıklıkları değilse de hay Allah deyip geriye dönmeye çalıştığım şeylerin en çok olduğu alan orasıymış. Hmm. Zor bir şeymiş. Ama şunu çok sağlam bir şekilde herhalde artık öğrendim diyebilirim. O bir başka bir birey.
Tabii. Cibran'ın dediği gibi.
Başka birisi o.
Halil Cibran,
ve
evet.
Benim ona yapabileceğim şey hakikaten okuldaki herhangi bir kankasının ya da bir öğretmenin yapabileceğinden çok daha azmış.
Evet, evet. Evet.
Nasıl bir
her koşulda
nasıl
onu
bir
seviyorsa,
keder
evet,
bu aslında
çok.
Yani. Çok. Dünyada bundan daha düşünüyor. Kıymetli birisi olamaz dediğinize verebileceğiniz şey çok az bir şeymiş.
Çok farklı çünkü evet. Yani işte eğitim ben nispeten biraz erken yani 30 yaş altında 28 yaşında anne olduğum için biliyorum. Birlikte büyüdük ama büyüdükçe hep sanıyordum ki bir an önce büyüsün ama bir bakıyorsun bir birey, bir bakıyorsun başka bir şey olmuş ve aslında sen her koşulda kendini, kişiliğin ne olursa olsun, evet, ne kadar ne yapıyorsan yap, o anne kimliğin ya da baba kimliğin hep geride ve onu sever ve destekler olmak durumunda başka, evet, da bir şey olmuyor.
Bir de bizim özelimizde çocuğun işi birazcık zor. Onu da söylemeliyim tabii.
Tabii.
Şimdi
tabii.
Sürekli bir
tanınan bir anne baba
mükemmellik peşinde koşan anne ve babanın yanında böyle hayatı el yordamıyla keşfetmeye çalışan genç bir ergenin işi daha da zor. Çocuğa ne söylesek yalan yani, hakikaten üzülüyorum bazen.
Yani bizim çocuklarımızda oluyor. Diyebileceğimiz çok da bir şey aslında, evet, yok. Yani o da onlarla savaşarak, evet, bir şekilde var oluyorlar. Öyle söyleyeyim. Peki bütün hayatın her yerinden besleniyorsun gördüğüm gibi ve aslında dediğin gibi küçücük bir hırkanın ucundaki bir düğümün bile çok önemli bir yeri var senin hayatında. Dolayısıyla insanlara ilhamı çok bir yerlerde aramayıp hayatta nasıl aramalılar sence daha yeni kuşak?
Hassasiyetlerinin körelmesine müsaade etmemeliler. Bıçağın bileylenmesi gibi bir şeydir bu.
Tabii.
Siz abuk sabuk yerlere sürterseniz bıçağınızı ya da hiç kullanmazsanız bir süre sonra zaten hiçbir şey kesmez. Dünyayla olan ilişkiniz de körelir. Bu çağ zaten yeterince sizi atomize eden, dünyadan koparan bir çağ. Kendi başınıza kalmanızı sürekli olarak vaat eden bir çağ. O yüzden yeni nesilinde, bizim kuşağında vazgeçmemesi gereken şey hassasiyetleri bileylemek.
Aynen.
Dünyayla olan ilişkimizi daha güçlü, daha canlı, daha ne bileyim işte korkusuzca, cesurca kurmak. Bu zahmetli bir şey ama bunu besleyecek bir sürü şey var, öge var, bir sürü argüman var. Daha çok kitap okumak, daha çok seyretmek, daha çok sohbet etmek, daha çok ilgilenmek, dünyaya ben ilişmek değil de dünyaya bulaşmak diyorum ben.
Evet, doğru.
Hepimizin hayatta olan mesafesinde bir sandalyenin kenarına ilişmek gibi de yaşayabilirsin bu, tabii, dünyayı. Gidip sandalyenin ortasına oturup sandalyeyi biraz ileri geri hareket ettirerek de oturabilirsin, tabii, dünyaya. O zaman dünyaya bulaşırsan dünya da sana bulaşır. Bulaşmak da bayağı iyi bir şeydir çünkü,
kesinlikle,
dünyayla boyanırsın. Dünyayla, tabii, kirlenirsin. Sen de dünyayı kendi boyandan bir şeyler sürtersin. Bu dünyada başka neyimiz var Allah aşkına?
Tabii.
Birkaç film, birkaç roman, birkaç şiir, birkaç iş, birkaç evlat. Mülkleri falan saymıyorum. Onların abuk şeyler ve
i̇şte
uydurulmuş şeyler
de,
olduğunu
zaten
çabucak anladık.
Hemen anlıyoruz, evet evet.
Kariyer gibi, para gibi şeylerin ne kadar
aynen, onun olur, kölesi olmak zaten, evet, çok kötü. Çünkü hayat bir bakıyorsun gelmişiz işte kaç yıl. Biz kendimize genç diyorduk ilk tanıştığımız zaman. Evet. Bak şimdi diyoruz ki yaş almak ne iyi bir şey. Ama bu söylediğin şey şunun için önemli. Aslında burada neden filmimi çekemiyorum? Hem biraz işte bu kariyer hayatı nasıl adım adım gidiyor? Biraz sabırla ilişkili, acele etmeden. İşte senin hikayendeki gibi. Önce anne baba ya olsun. Ama aldın her yaptığın işte oradan kendine bir zenginlik, bir dünya yaratarak ilerlemek çok değerli. O yüzden sana son neden filmimi çekemiyorum diyenlere ne dersin?
Zeyno, ben 48 yaşında sinemaya girdim.
Biliyorum.
Kameranın önüne geçtiğimde 47-48 yaşındaydım 3 Maymun'un çekimleri sırasında. Benim çok sevdiğim, ustam diye nitelediğim Keslowski 51 yaşında sinemayı bıraktı 50 yaşında. Hı. Sinemadan, yani ben sinemaya girerken adam sinemadan çıktı. Bu yüzden hiçbir şeye gecikmedik.
Evet.
Hiçbir şey için de erken değil. Yani biraz böyle bakıyorum.
Olması gereken zamanda
olması
oluyor.
Gereken zamanda olacak olan şey oluyor.
Ben de öyle düşünüyorum. Ercan'cığım çok güzeldi. Uzun zamandır da seninle telefonda konuşuyoruz ama böyle bir sohbet yapmamıştık. Çok teşekkür ederim
geldiğin
için.
Harikasın.
Harikaydı. Sağ ol. Çok
sen sağ ol.